gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tam da hafta ortasında, gün ortasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza. Hayatın Sesleri'nde bugün yine çok özel konular ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Ama sizin de bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. İletiler göndermenizi, telefonla aramanızı bekliyoruz. Hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak Almanya'ya bağlanacağız. Münih Eğitim Ataşeliği'nin ana dil ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine çalışmaları hakkında Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır'la bir telefon bağlantımız olacak. Sonrasında yeni bir telefon bağlantımızda İtalya'ya gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve İtalya'da 1-2 Aralık tarihlerinde şan, kompozisyon ve şeflik alanlarında gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Müzik Yarışması hakkında kendisiyle konuşacağız. Jüri Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu konuyla ilgili detaylı bilgileri Sayın Müdürümüzden öğreneceğiz. Ve sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikte olacak. Ve Öğretmenler Günü, Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlik yapmış ya da öğretmen kökenli yazarlarımızı konuşacağız. Güzel bir program sizleri bekliyor. Önce müzik arası, hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Altın, gümüş, pırlanta.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çakır hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum efendim. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle Münih Eğitim Ataşeliği bünyesinde ana dil ve yabancı dilin Türkçe olması ile ilgili pek çok çalışma yapıldığını biliyoruz ama detayları sizden öğrenmek istiyoruz. Şu anda ateşelik bünyesinde Türkçe öğrenimi konusunda hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor?
Ateşelik bünyesinde Türkçe öğretimi ile ilgili olarak 40 öğretmenimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Türkçe ve Türk Kültürü dersi veriliyor. Güney Baryera bölgesinde, bizim görev bölgemizde. Ve bu görev bölgemizde yaklaşık 2600 öğrencimiz var bu dersi alan. Niederbayern, Schwaben, Oberbayern illerinde. Ve 283 okulda Türkçe ve Türk kültürü derslerine 2018-19 eğitim öğretim yılı itibariyle 24 Eylül'de başladık ve bu şekilde çalışmalarımız var. Bu dersler ağırlıklı olarak ilkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar yapılıyor. Bu okulların dışında talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak buraların bünyesinde de Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmeni görevlendiriyoruz ve dersler yapılıyor.
Hocam 283 okuldan ve 2600 öğrenciden bahsettiniz. Gerçekten çok ciddi sayılar bunlar. Aslında Türkçe öğrenimi konusunda öğrencilerimiz gerçekten hevesliler anladığım kadarıyla.
Sürekli sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte onların bulundukları sivil toplum kuruluşlarında, cami derneklerinde sürekli vatandaşlarımızla iç içeyiz. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu'nda görevli din hizmetleri ateşimizle birlikte sürekli saha çalışması yapıyoruz ve bu çalışmalarımızda vatandaşların isteklerini yerinde alıyoruz, sorunlarını dinliyoruz ve taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz.
İstekler ve sorunlardan bahsettiniz. Türkçe öğretimi konusunda ne gibi istekler size ulaşıyor ve ne gibi sorunlardan bahsediyorlar?
Sorun olarak şimdi Türkçe ana dili dersi ya da Türkçe Türk kültürü dersi Almanların ifadesiyle Türkçe ana dili tamamlama dersi, destek dersi şeklinde adlandırıyorlar ve bu dersi Alman makamları eğitim öğretim etkinlikleri dışında tutarak 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren kültürel etkinlikler olarak konsolosluk faaliyeti olarak değerlendiriyorlar. Böyle olunca da Münih merkezde ağırlıklı olmak üzere Alman okullarının işletmesi belediyelere ait olduğu için belediyeler okullarımızdan işletme gideri, öğrenciler için sigorta gideri gibi bir takım taleplerde bulunarak bu derslerin okullarda resmen yapılması konusunda örtülü engeller çıkartmaya çalışıyorlar. Bunları da yine gerek okul müdürleri gerekse yerel yöneticilerle yaptığımız iyi niyete dayalı ilişkilerle çözmeye, ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz.
Biraz
bunun
da bu
dışında
eğitim...
bir diğer sorun. Bunun dışında bir diğer sorun da vatandaşlarımızın çocukların bu derslerin karnede doğrudan sınıf geçmeye etkili olmaması itibarıyla çok fazla üzerinde durmaması bu dersleri. Evde çocuk zaten Türkçe konuşuyor, bu ders yeter şeklinde düşünebiliyorlar. Halbuki evde konuşulan Türkçe sınırlı kelime sayısıyla sınırlı olduğu için bu çocukların evde konuştuğu Türkçenin yeterli olmadığını akademik başarı için onlara anlatmaya gayret ediyoruz.
Evet çok haklısınız. Peki bu eğitim öğretim faaliyetlerinde Türkçe anlamındaki programda neler var? Çocuklarımıza bu ders saatinde, Türkçe dersi saatinde hangi eğitimler veriliyor?
Şimdi bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Berlin Eğitim Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde ve bakanlığımızın görevlendirdiği uzman arkadaşlarla birlikte Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar bir müfredat hazırladılar. Türkçe dersiyle ilgili olarak ve hazırlanan bu müfredat Avrupa'ya gönderildi. Sahada yaklaşık 800 öğretmenin görüşleri alındı, uygulanabilirliği alındı, ihtiyaç analizleri yapıldı. Türkiye'ye geri bildirimde bulunuldu. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bu müfredatı onayladıktan sonra Almanca çevirisi yapıldı. Alman makamlarıyla içerik paylaşımında bulunuldu. Ve bu öğretim yılı başında her hafta ders içerikleri belirlenerek yıllık planlar oluşturuldu Türkçe ve Almanca olarak. Dolayısıyla dersler el yordamıyla yapılmaktan çıkarak belli bir programa ve içeriğe bağlandı. Bu içeriğe bağlı olarak da hazırlanan içeriğe bağlı olarak ders kitapları hazırlama aşaması devam ediyor. Bunun dışında bakanlığımızın EBA bilişim sistemi üzerine yüklediğimiz öğretim materyalleri de yerel ihtiyaçlara bağlı olarak düzenlenerek kullanılmaya devam ediliyor.
Daha çok hangi yaş grubunu kapsıyor bu Türkçe dersi eğitimi?
Türkçe dersi ilkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar değişik yaş gruplarında sınıflarda yapılıyor ve dil düzeylerinde gruplara öğrenciler ayrılabiliyor. Bazen birleşik sınıf yöntemiyle, bazen her bir sınıf ayrı ayrı Türkçe ve Türk kültürü dersleri yapılıyor. Ve bu öğrencilerle birlikte yine önemli gün ve haftaları kutlama etkinlikleri de ağırlıklı olarak yapılıyor. Özellikle uluslararası çocuk şenliği şeklinde 23 Nisan kutlama etkinliklerimiz var. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz var. Atatürk anma etkinliklerimiz yapılıyor. Benzer çalışmalar da yapılıyor. Bunun yanı sıra yine bazı merkezlerimizde velilerden gelen okul aile birlikleriyle yaptığımız işbirliklerinin sonucu olarak yerel enstrümanlar çocuklara kullanıyor. Bağlama kursu şeklinde yapılıyor sosyal etkinliklerde. Sene sonlarında bunların hazırladığı konserler oluyor. Tiyatro çalışmalarımız oluyor. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor.
Ne kadar güzel. Hani örgün eğitimin yanında anladığım kadarıyla yaygın eğitim çalışmaları da var Ateşelik bünyesinde,
evet,
öyle mi?
Evet. Evet.
Bu yaygın eğitimde yaş grubu gözetiliyor mu? Çünkü bazen hani çok öğrenci olmayıp da hani anne baba olup da yine bu sizin düzenlemiş olduğunuz kurslara katılmak isteyenler de olabiliyor bildiğim kadarıyla. Onun için sormak istedim.
Bizim bu sözlü ettiğimiz etkinliklerde anne babalar daha çok yapılan etkinlikleri destekleyici nitelikte faaliyet gösteriyorlar. Veli derneklerimiz önemli. Bir partnerimiz bizim burada da. Faaliyetlerimize başkonsolosluk ve öğretmenlerimizin yaptıkları eğitim hizmetlerinde veli dernekleri, okul aile birliği derneklerimizde önemli katkı sağlıyorlar.
Peki Sayın Çakır, sizin bulunduğunuz bölgedeki çocuklarımızın Türkçe seviyelerini hangi yönde görüyorsunuz? Hani ileri bir Türkçe seviyeleri var mı, yoksa daha çok çalışılması gerekiyor mu?
Şimdi gerçekten bölgeye göre, ailenin yapısına göre değişiyor çocukların dil düzeyleri. Ancak akademik başarıya odaklanan ailelerin çocuklarının Türkçelerinin daha istenilen düzeyde olması için ilave kurslar yapılıyor, çalışmalar yapıyoruz. Çünkü Türkçeyi temel olarak aldığımızda Türkçesi öğrencinin ne kadar düzgün ise Almancayı o kadar iyi ileri düzeyde öğrenebiliyor. Bu da akademik başarılarına olumlu düzeyde yansıyor.
Evet, biliyorum Sayın Çakır, sizin ana dil ve yardımcı dil, iki dilli eğitim konusundaki yazılarınızı da okudum. Çok kısa ondan da bahsedelim, evet. Sonrasında veda edelim size.
Şimdi bizim ana dilini bazı velilerimiz şey düşünüyorlar, Türkçe derslerine devam ederse çocuklarımız Almancayı öğrenemeyebilirler diyorlar. Halbuki insan beyninin yapısı küçük yaştan itibaren iki dili aynı anda öğrenmeye uygundur. Dolayısıyla bizi dinleyen vatandaşlarımıza da ben hararetle tavsiye ediyorum ki çocuklarını mümkün olan en erken yaşlarda iki dilli ortamlara soksunlar. Almancayı toplumsal kabul edilebilirlik açısından çocuklarının öğrenmesini sağlasınlar. Çünkü Almanya'da çocuk kendini kabul ettirebilmesi için aksansız Almanca konuşması, yaratması, kullanması lazım. Ama yanı sıra Türkçeyi mutlaka unutmaması lazım. Türkçeyi de çok iyi şekilde öğrenmesi lazım.
Evet.
Çünkü Almanya
çalışmalarınızda
ilişkilerin geleceği şey yapıyor, buna bağlı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ses tabii 1-2 saniye mesafeyle geldiği için kusura bakmayın, tam sözünüzü bitirmeden söz almış oldum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için ve yaptığınız çalışmalarda da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Sayın Çakır.
Bu fırsatı bize sağladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır'la hem ataşelik bünyesindeki ana dil ve yabancı dil eğitimleri hem de Türkçe öğretimi konusunda güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş, sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana, ölürüm aşkına ya, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana, beni biraz anlasana. Sarıl bana, beni biraz anlasana. Esir aldım, çalmadı yine telefonla, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş, sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana, ölürüm aşkına ya, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana, beni biraz anlasana. Of, sarıl bana, anlasana. sana. Sarıl bana, beni biraz anlasana.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İtalya'da 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Müzik Yarışması'nda jüri başkan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu yer alacak. Yarışma üzerine Sayın Kalmıkoğlu ile güzel bir söyleşimiz olacak. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Kalmıkoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle 13 yıldır düzenlendiğine göre uluslararası bir yarışma, önemli de bir yarışma gibi gözüküyor. Biraz bize bu yarışmayı anlatır mısınız? Hangi kategoriler var? Bu kadar zamanda nasıl sanatçılar kazandırdı müzik dünyasını?
Şimdi bu yarışma aslında bu seneki yarışma opera alanında. Fakat bu yarışmanın ana bünyesi içerisinde opera, orkestra şefliği ve bestecilik konuları yer alıyor. Bunlar çeşitli zamanlarda hepsi için ayrı ayrı yarışmalar düzenleniyor. Ben bu yarışmanın 5 seneyi aşkındır jüri başkan yardımcısı olarak tüm branşlarda katılım gösteriyorum Türkiye'yi temsilen. Bu yarışma bu yıl yapılacak, Aralık ayında yapılacak yarışma tamamen şan ağırlıklı bir yarışma olacak. Opera solisti ağırlıklı bir yarışma olacak.
Bu sene Türkiye'den katılım var mı yarışmaya? Bilginiz var mı? Sonra gidince mi İtalya'da öğreniyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey var. Bu yarışmaya binlerce aday katılıyor dünyanın her yerinden. Bunlar ilk bir dinlemeyle asistanlar tarafından eleniyor. Bunların dışında kalan 100 kişiye yakın yarışmacıyı biz aslında ikinci ve üçüncü ve final olarak 3 elemede değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirmenin sonucunda da bir konserle, bu yarışmada derece alan ve mansiyon alan yarışmacılar bir konserle orayı şenlendiriyorlar diyebilirim. Bu yarışmanın tabii yeri çok önemli. Alessandria'da yapılıyor. Bu Milano'da Milano'nun çok yakında bir kasaba. Milano biliyorsunuz dünya operasının İtalya'da neredeyse doğduğu yer diyebiliriz. Bu Alessandria'da moda tasarım dünyasının İtalya'da doğmuş olduğu bir kasaba. Ve o kasabada Conforti Generato isimli İtalya'da çok önemli bir vakıf var. Bir dernek var. Bunlarla birlikte bu yarışma her yıl düzenleniyor. Burada tabii dünyaca ünlü solistler kazanılıyor. Bu yarışmanın jürisinde daha önce Sayın Zengin Gökmen Bey de jüriye katılmıştı. Yarışma jürisine. Ve 11 kişilik jüri içerisinde en az 4-5 tane de dünyaca ünlü menajer, empresario katılıyor bu yarışmaya. Aynı zamanda müzik eleştirmenleri de katılıyor. Bunun sonucunda orada dereceye giren ya da beğenilen sanatçılar dünya kariyerine adımlarını atıyorlar. Bazen tabii çeşitli dünyada operalarda solistlik yapıp gene o yarışmada kendini menajerlere tanıtmak için katılan tabii çok değerli sanatçılar da oluyor.
Oldukça önemli bir yarışma sizin anlattığınız kadarıyla, öyle hissettim, öyle tabii anladım. Peki Türkiye'den bu yarışma vesilesiyle tanınmış isimler var mı?
Mehmet Ali Bey var Mersin Operası'nda bariton. Daha önce bir mansiyon ödülü almıştı. Türkiye'den katılımcılar çok değerli sanatçılarımız var ama tabii ki dünya klasmanında olduğu için özellikle Uzak Doğu'dan ciddi anlamda yarışmanın neredeyse 4'te 3 uzak doğu kökenli yarışmacılardan oluşuyor. Hı hı. Çok iyi sesler var. Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13-14 Aralık'ta bu yarışmada birincilik almış bir koloratür sopranoyu, Kore kökenli bir koloratür sopranoyu Ankaralı sanatseverler de buluşturacak. Bizim Türkiye'den maalesef çok fazla derece alan yok ama şöyle bir şey oluyor. Biz bu yarışmada en son finalinde hatta Türk eserleri söyleyen yarışmacılar da oluyor. Özellikle Koreli yarışmacılardan Türk bizim bestelerimizde söyleyip seslendiren sanatçılar da oluyor.
Ne tabii. Kadar güzel. Peki belli bir yaş kategorisi var mı? Gençlere yönelik bir yarışma mı?
Hayır. Bir yaş kategorisi yok. Buradaki asıl amaç dünyaya kendisini tanıtmak isteyen, hali hazırda operalarda söyleyen, yani profesyonelleşmiş kişilerin katıldığı bir yarışma bu. Yani üst düzey bir yarışma. Amatörler bu yarışmada yer almıyorlar. Bunların birçoğu dünyanın çeşitli operalarında zaten sahneye çıkıyor. Fakat orada İtalya'da o jüriye kendisini tanıtıp orada menajerlere, müzik eleştirmenlere kendisini tanıttığı zaman dünyada inanın çok ciddi anlamda kapı açılır ve dünyada bir yıldız haline gelebiliyor buranın birincisi, ikincisi.
Ne kadar güzel. Bakarsınız bu sene Türkiye'den de biri olur. Neden olmasın?
Tabii ki şu anda yarışmacılar hakkında bize özel bir bilgi verilmiyor jüriye.
Yarışma anında dinliyorsunuz hepsini, değil mi?
Yarışma anında dinliyoruz. Evet, yani adaletli olması için hiçbir şekilde ne kulis ne bir şey, hiçbir şey görüşülmüyor. Biz direkt olarak yarışmada o esnada değerlendiriyoruz yarışmacıları. Çok ciddi bir yarışma. Tabii bizim Türkiye'de bizlerin katılması, Türkiye'de aslında sanat değerlendirmesi ve sanatta ülkemizin gelmiş olduğu seviyeyi İtalyanlara ve o tabii jüri içerisinde başka ülkelerden de sanatçılar var ve menajerler var. Onlar da görüyor ve bu yarışmadaki bizim ilişkilerimizden dolayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın geçtiğimiz sene İtalya'da, Roma'da, Teatro Argentina'da yapmış olduğu çok başarılı bir konser var ve Türk sopranolarımız ve İtalyan bariton ve tenorla birlikte ve ciddi anlamda ayakta seyirci, uzun yıllardır bu kadar güzel performans yapılmadı diye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na tebrik ettiler, alkışladılar ve çok iyi kritikler aldı. Bu aslında ülkemizin, bizlerin o yarışmalara katılması, ülkemizin sanatta gelmiş olduğu
noktayı gösteriyor,
tabii,
değil mi?
Tabii. 1826'dan beri ülkemizde çok sesli müzik alanında ciddi çalışmalar yapıldı. Ve güzel bir seviyeye geldi ülkemiz. Ama bunu ne yazık ki dünyayı yeni tanıtmaya başladık. Bir iki solist sanatçımızla tabii ki tanıtılıyor. Solistler, şeflerimizle tanıtılıyor dünyada. Ama asıl olan, yani ülkenin burada gelmiş olduğu noktayı senfoni orkestraları, operalarıyla dünyaya sunması.
Evet, Sayın Kanlıkoğlu, son olarak şunu da sorayım. Siz jüri başkan yardımcısınız ve 5 yıldır da hep bu görevde, bu önemli görevi, evet, üstlendiniz. Dereceye girecekleri belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Hani aslında belki bireysel değerlendirme anlamında soruyorum.
Şimdi sanatçıların seslendirmiş oldukları eserlerin zorluk dereceleri çok önemli. Burada ses kaliteleri, sesi kullanma yetenekleri ve en önemli olan değer de bizim tabii biraz müzik dilinde olacak ama bel canto dediğimiz güzel şarkı söyleme, bağlı şarkı söyleme özelliğinin sunulması. Bizim biliyorsunuz dünyaca ünlü bir sopranımız vardı, Leyla Gencer hanımefendi. İtalya'nın neredeyse divasıydı. Bizim ülkemiz için çok büyük onur kaynağıydı. O bu bel canto ekolünün en büyük dünyadaki temsilcilerinden bir tanesiydi. Maalesef bu ekol zamanla yitirilmeye başladı. Biz tabii bu ekolün gerçek anlamda güzel şarkı söylemek, sese hakim olmak ve ses renklerinin doğru yerde, doğru eserlerde kullanılmasının değerlendirmesini yapıyoruz. Ve tabii ki diksiyon milyon İtalyanca, Almanca, Fransızca hangi dilde şarkıyı söylüyorsa o dilin diksiyonu, prosedürü de çok önemli. Onları da değerlendiriyoruz. Yani bir starın neye ihtiyacı varsa orada öyle değerlendiriliyor.
Evet,
yani.
Anlıyorum Sayın Kalmıkoğlu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Size görevinizde kolaylıklar diliyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda zaten daha önce de sizi stüdyomuzda ağırlamıştık. Çok mutlu olmuştuk. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu'yla 13. Uluslararası Müzik Yarışması üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi bir müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşesiyle Hayatın Sesleri devam edecek.
Adam cebinde taşır da senin gibi gelir. O yasin adam cebinde taşır da senin gibi gelir. O yasin Asiye, Asiye, tütünü koydum kesiye. O Asiye, Asiye, tütünü koydum kesiye. Babam seni verini da bir bakır Asiye, o Asiye. Babam seni bir bakır Asiye, o Asiye. Başında yel küfür küfür esiyor. Siz dağının başında yel küfür küfür esiyor. Baban bu yıl kurbanı çifter çifter kesiyor. Baban bu yıl kurbanı da çifter çifter kesiyor. O Yasin, babam bu yıl kurbanı da çifte çifte kesiyor. O Yasin, o Yasin, Yasin, tütün koydum kesin. O Yasin, Yasin, tütün koydum kesin. Babam seni verini da bir bakır Asiye, o Yasiye. Babam seni verini da bir bakır Asiye.
Sihirli sözcükler.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Geçtiğimiz cumartesi günüydü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Biz de bu vesileyle bugün öğretmenlik yapmış ya da öğretmenlik kökenli yazarlarımızı konuşacağız.
Evet, evet. Zaten bazı dergilerin edebiyat sayfalarının diyelim dikkatindeydi bu. Ben de biraz onlardan yararlandım. Biraz da o dünyaya girince farklı hikayeleriyle de karşılaştım. Yaşanmış hikayeler. Dolayısıyla dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Tabii ki çok yazar öğretmenlikle nasıl söyleyeyim, hem geçimini sağlamış hem de öğretmenliğe meslek edinmişken yazarlığa geçmiş çok kişi var. Şairler ya da yazarlar, ama birkaç tanesinden özellikle bahsedeceğiz. Çok tanınmışları var. Örneğin Hababam sınıfı Rıfat Ilgaz, bir Türkçe öğretmeni. Hababam sınıfından hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Hababam sınıfının o nasıl söyleyelim, delişmen öğrencilerini yazarken.
Hafif haylaz.
bir okul okul atmosferi nasıldır? Münir Özkul'la bütünleşmiş o öğretmen,
müdür yardımcılığı,
öğretmen hali, öğretmen ruhu nasıl var olabilir? Aslında Rıfat Ilgaz'ın belki de kendi öğretmenlik tecrübesi. Çünkü Rıfat Ilgaz kendisi de bir Türkçe öğretmeni. Pek çok yazarımızda aynı şeyi görüyoruz. Yazar çok. Faruk Nafız Çamlıbel var, edebiyat öğretmeni. Şiirlerinde Anadolu'nun şehirlerine neredeyse bölge bölge yer veren, şehirlerin var olmasını sağlayan bir şair. Edebiyat öğretmeni olarak çok yerde bulunmuş. Dolayısıyla onun getirdiği bir tecrübe
o
var.
O Anadolu'nun farklı yerlerini gezmenin artılarını şiirlerinde
zaten
kullanmış.
Zaten öğretmenlik yapan herkes bilir aslında. Öğretmenlik ve askerlik
tayin
görür ve her yerde görev yapması gereken mesleklerdir. Onun için öğretmenler ve askerler ve hatta belki polisler, mecburi hizmetleri sanıyorum hala kısmen de olsa var, doktorlar. Türkiye'nin her yerini şehir şehir tanımak zorunda kalmış.
Hem mekansal olarak hem de kişiler bazında.
Evet, evet. Farklı kültürler.
Farklı kültürler bazında. Evet.
Orada belki bulunabiliriz ama bir öğretmenin orada görev yaptığı süre içerisinde karşılaştığı insanlarla, hayat hikayeleriyle dokunduğu ailelerle, çocuklarla tanışamayız. Öğretmen ve yazar olanların böyle bir ceplerinde artıları var. Yine bir başka yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Özellikle kendisi de edebiyat öğretmeni olan ve Yahya Kemal'in de öğrencisi olan biri.
Bakın,
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğretmeni olmuş Yahya Kemal. Yahya Kemal'i İstanbul şiirlerinden rahatlıkla hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyen Yahya Kemal. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğretmeni olması süresince Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde gördüğümüz bir durum vardır. Bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de var, Huzur'da da var. İki ara bir derede kalmış insanları çok iyi anlatır Ahmet Hamdi Tanpınar. Çağının modern hayatına ayak uydurmaya çalışanlar, fakat bir taraftan da bu hayata ayak uyduramayan, eskinin dinamiklerine çok ihtiyaç duyan, geçmişin dinamikleri olmadan kendini ifade edemeyen insanları çok güzel harmanlar. Yaşar Kemal gibi bir öğretmeninin olması Ahmet Hamdi Yahya Kemal gibi bir öğretmenin olması Ahmet Hamdi Tanpınar'a böyle bir şey kazandırmış. Yaşar Kemal de bahsetmemiz gerekenlerden biri. Sınıf öğretmenliği yapmış Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in de sınıf öğretmenliği yapması O dev yazarlığının doğrusu dürüst olmam gerek. Dev yazarlığının yanında küçük kalıyor. Çünkü onun öğretmenliğe ihtiyacı yok o bölgeyi karış karış bilmesi için. Fakat bir başka mecburi sınıf öğretmeninin desteğini görmüş. Abidin Dino yazıları da var ama aslında bir ressam. Abidin Dino sürgün edilmiş doğuya. Dolayısıyla o sürgün sırasında sınıf öğretmenliği benzeri çocuklarla, orada okulu bulunmayan çocuklarla çok haşır neşir olmuş. Birlikte olduğu öğrencilerinden diyelim, çocuklardan biri de Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'e de yanında getirdiği bir Don Kişot kitabını hediye etmiş Abidin Dino. Yaşar Kemal bir söyleşisinde diyor ki, benim yazarlığım o gün başladı. Yani bir neden önemli bir öğretmenin aynı zamanda bir edebiyat dünyasıyla haşır neşir olması, hatta mümkünse yazar, çizer birinin olması öğrencisine sağladığı ufuk açısından tabii önemli. O kitabı başkaları da verebilir şüphesiz. Gerçi o tarihte o kitaba ulaşmak da önemli ama özür diliyorum. O tarihte o kitaba ulaşmak da önemli ama o kitabı bir başkası verse bile o etkiyi yaratmayabilir. Yani hepimizin iyi öğretmenleri vardır sınıfta. Sanki kalan sınıfın kalan görüntüsü bir an için flulaşır, hafif görünmez olur ve öğretmenle siz tek kalırsınız.
Evet.
Bu tür deneyimleri hepimiz yaşıyoruz. İyisinde de yaşadık, kötüsünde de yaşadık. Hı hı. Yani kötü deneyimlerimizde de aynı şeyi hissederiz. İyi deneyimlerimizde de aynı şeyi hissetmişizdir. O yüzden bir öğretmenin yazar, çizer, edebiyata, kültüre yakın olması, bunun farkında olması ve öğrencisiyle birebir bu ilişkiyi kurduğunun bilincinde olması ve aktardığı şey çok değerli.
Işığı da keşfetmiş ama galiba, değil mi Yaşar Kemal'deki? O da önemli, evet, bir nokta.
Evet. Herhalde seçerek vermiştir, evet, o kitabı. Çünkü biz Yaşar Kemal'in söyleşisinden biliyoruz. O gün başladı benim yazarlığım demiş dev üstad. Ama Abidin Dino açısından böyle bir bilgimiz yok. Yani ne gördü de acaba onu kendisine sundu diye. Pek çok yazarımız var. Oğuz Atay var mesela. Öğretim üyesi. Hem de inşaat bölümünde. Oğuz Atay'a da bunu mesela okurlarının çok yakıştırabileceğini düşünmüyorum. Oğuz Atay çünkü o kadar farklı bir dünyayı kelimelerle okuyucusuna aktaran bir yazar ki, bu kadar teknik bir işte ve bu kadar güçlü başarılı öğrencileriyle şekilde, çalışabileceğini ben en azından hayal edemezdim. Nurullah Ataç var. İsmi çok bilinen, denemeleriyle çok bilinen bir yazarımız. Fransızca öğretmeniymiş. Fransızca eğitimi çok iyi ve aslında Ataç'ın denemelerinde yer alan o dünyanın dinamiklerini Fransızca öğrettiği öğrencilerine nasıl sunduğunu da görmek mümkün. Modern hayatın temel değerleri üzerine yazmış ve o değerler üzerine de öğrencilerine aktardığı çok şey olsa gerek. Yine Necip Fazıl Kısakürek var, edebiyat öğretmeni. Belki de en nasıl söyleyeyim, etkili iletişim alanlarını öğrencileriyle kurduğunu söyleyebiliriz Necip Fazıl Kısakürek'in. Öğrencilerinin dile getirdiği, öğrencisi olmakla mutlu olanların sonradan dile getirdiği çok şey var. Ama ben bir başka isimden bahsetmek isterim. Behçet Necatigil'den. İki yerden çok iyi hatırlayacak dinleyicilerimiz. Bir tanesi bir şiiridir ki şarkı olarak hatırlarız. Sevgileri yarınlara bıraktınız, çekingen, tutuk, saygılı, bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bestelenmiş bir şiiridir ki çok güzel bir şiiridir.
Ne güzel bir şiir.
Behçet Necatigil'in çok tabii ki şair olarak bize bıraktıkları var. Kendisinin de bir öğretmeni var, Zeki Ömer Defne. O da bir şair ve yazar. Behçet Necatigil kendisi çok zorlu bir hayat yaşamış. Çok erken yaşta annesini kaybetmiş, farklı şehirlerde büyümesi gerekmiş. Bir yerden daha hatırlayacak dinleyicilerimiz Behçet Necatigil'i. Yılmaz Erdoğan'ın 2013 yılı yapımı Kelebeğin Rüyası filminden. İki genç şaire öğretmenlik yapan Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı roldür Behçet Necatigil. Ve o filmin içerisinde aslında ne kadar güçlü bir öğretmen-öğrenci ilişkisi olabileceğini de Yılmaz Erdoğan çok güzel anlatmış. Behçet Necatigil 1941 yılında Zonguldak'ta öğretmenlik yapmış. Zonguldak Çelikel Lisesi'nde öğretmenlik yapmış biri. Öğretmenliğinden çok önce de Kelebeğin Rüyası filminin ana teması olan hastalık, ince hastalık, veremle kendisinin de başı derde girmiş. Çok uzun yıllar bu tedaviyi sağlayabilmek, hayata sağlıklı devam edebilmek için mücadele etmiş ki Türkiye'nin çoğu için o zamanlar çok geniş kitlelerin mücadele etmesi gereken, evet, bir rahatsızlık. Ve bu süre boyunca kendisi gibi bu hastalıkla uğraşan ve hayatını devam ettirmeye çalışan pek çok kişiye de yol göstermiş Behçet Necatigil. Hayatı İstanbul'da geçmiş sonradan. İlginçtir. Şiirleriyle karşılaştırdığınızda Behçet Necatigil'in hayatını nasıl söyleyelim? Böyle zorlu ve mücadeleli bir hayatı olabileceğini çok hissetmeyebilirsiniz. Fakat derinlemesine, dizelerine baktığınızda çok net görülebilir. Behçet Necatigil'in bu gerçek yaşam öyküsünü ve şair öğrencileriyle yaşadığı bu derin bağı, onlara karşı hem mesafeli oluşunu ama aynı zamanda hem de çok büyük sorumluluklar alışını biz hiç bilmeyebilirdik. Bilsek bile bu kadar bize dokunmayabilirdi. Neyse ki Yılmaz Erdoğan Kelebeğin Rüyası filmini yapmış. Güzel bir dönem filmidir. Eğer şu ana kadar hiç izlememiş bir dinleyicimiz varsa gönülden, hararetle tavsiye ediyoruz. edebiyat bir yazarın aynı zamanda öğretmenlik mayasına sahip olmasının bir ülkede nelerle mücadele etmesini gerektirdiğini ve nerelere dokunabileceğini güzel gösteren bir eser. Pek çok yazarımız var dediğimiz gibi ama her yazarın öğretmenliğiyle eş giden yazarlık ve hayata bakış açısını değerlendirmek mümkün. En belirgin örneklerinden biri, belki ondan mutlaka bahsetmeliyiz, Tevfik Fikret.
Evet.
Tevfik Fikret kendisi de bir edebiyat öğretmeni, çok iyi Fransızca biliyor. Başlı başına değerlendirilebilir çünkü edebiyat açısından baktığınızda şöyle bir şey var, dürüst olalım. Modern hayatı, modern dinamikleri savunanlar ama aynı zamanda eş zamanlı, aynı gün içerisinde daha muhafaza edilmesi gereken değerler üzerinden dünyaya bakan ve o değerlere göre hayatı kuran, onları savunan insanlar. Bunlar birbirleriyle çelişiyorlar. Bu çelişkiyi hayatında en derinden yaşayanlardan biri Tevfik Fikret. Çünkü modern hayatı savunmuş ve bunun üzerine kurgulamış hayatını. Tabii ki kişisel olarak değerlendirilmeli bugünden geçmişe baktığınızda. Bilmiyorum bunu düşünür müydü, eserlerinde bu anılıyor. Çok aradığını bulamayan, çok mutsuzluğu yaşamış biri Tevfik Fikret ve buna rağmen gençlere çok ideal değerlerin kazandırılması gerektiğine inanan, oğlundan başlayarak ve bu uğurda öğretmenliğini inşa etmiş ama bunun sonucunda da çok günlük hayatta aradığını bulamamış biri. Şunu özetle söyleyebiliriz, öğretmenlik geri bildirimini uzun vadede ya da çok uzun vadede aldığınız ve şahitlerinizin olmadığı bir iştir. Yani işinizi, ben de öğretmenlik yaptığım bir dönem, işinizi en iyi yaptığınız anlarda üçüncü bir kişi olmaz yanınızda. Dolayısıyla tatmin duyabileceğiniz tek yer öğrencilerinizle o işi yaparken öğrenme işinin bir parçası olduğunuz anlardır. Ve bir üçüncü şahsa bunu gösterip evet ya biz de bu işi iyi yaptık diyemezsiniz. Yazarlık da çok derin derin çalışıp üçüncü kişilere, okurlara yaptığınız işi göstermeniz, cesaretle göstermeniz gereken bir iştir. Bu insanlar bu iki zıt kutbu kendilerinde barındırabilmişler. Dilerim her okula bir yazar öğretmen düşer. Çok değerli.
Ay, evet, gerçekten öyle güzel ifade ettiniz, öyle güzel teşekkür anlattınız ederim ki tüm öğretmenlerimize bir kez daha sevgiler, selamlar gönderelim. Ve öğretmenlik yapmış değerli yazarlarımız da hepsini, hayata veda etmiş olanları da saygıyla, rahmetle analım sizin vesilenizle. Çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay ile bugün öğretmenlik yapmış ve öğretmen kökenli yazarlarımızı konuştuk. Hepsini saygıyla anıyoruz. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.